Ayrım 4. Seninle güler yüreğim. Kemal Yalçın. Sayfa 49. Kim? Kim? Kim? Ha, şu köşedeki dükkan komşumun köyünde bir kadın varmış herhalde. Dur bakalım. Ürkütmeden bir soralım. Hiçbir şey yokmuşçasına gülen bir sesle seslendi. Kalaycı, sabahtan beri parlata parlata bakır bırakmadın, terledin, öldün, gel bakalım biraz serinle. Kalaycı sanki çağrılmayı bekliyormuş. Hiç nazlanmadan işini bırakıp elini yıkayıp yanımıza geldi. Elleri bakır kapların isiyle kararmıştı. Ali Usta'nın yüzüne, kim bu dercesine baktı. 3 sene önce gelmişti buraya. Sana gösterdiğim fotoğrafları çekip ta buraları gönderen bu efendiydi. Hoş gelmişsin. Elini sıkacağım ama islidir, dedi Kalaycı. İri yarı, göbekli, kirli, yırtık gömleği, düşük pantolonun kemerinden sarkan biriydi. Elimi uzattım. Rica ederim, kalaycılık kolay değil, ekmek parası için yapıyorsunuz. Yüzün kara olacağına elin kara olsun. İsli elini sıktım. Gözüm pek tutmadı bu adamı. Sandalyeyi çekip Ali Usta'nın yanına oturdu. Ne içersin? Yanmışsındır, soğuk bir şey iç. Ayran olsun. Oğlum, koş kalaycıya bir ayran söyle, soğuğundan olsun. Bize de 2 çay, kendine de bir şey söyle. Ali Usta kalaycının huyunu biliyor, sözü açmadan sözün yolunu yapıyor. Ya kalaycı, maşallah işin iyi bugün. Boşuna dememiş atalar. Herkesin işi kalbine göre. İyi adamın işi de iyi olur. Kalaycı gevşeyiverdi. Anlaşılan sırtının sıvazlanmasını seviyor. Ayran ve çaylar geldi. Kalaycı ayranı bir dikişte dipledi. Kalaycı, senin köydeki Ermeni karı öldü mü? Sağ sağ. Adı neydi be? Vallahi pek selamım, sabahım yoktur onlarla. Safiye mi ne? Kalaycı pirelendi, oturuşunu değiştirdi. Ali Usta, ne yapacaksın Ermeni karısını? Ermenilerde ne işin var senin? Ali Usta da sezdi kalaycının pirelendiğini, sırtını sıvazlıyor, attan alıyor. Anam öldü, babama isteyeceğim. Kalaycı şişko göbeğini sallaya sallaya keh keh güldü. Ali Usta taşı gediğine koymak istiyor. Ya bu efendi benim can ciğer arkadaşım, araştırma yapmaya gelmiş, yaşlı bir Ermeni bulup konuşmak istiyor. Bir dikişte içtiği ayran karnında henüz ısınmamıştı. Hafif bana doğru dönerek tepeden tırnağa bir göz attı. Ha, öyle mi? İyi, o zaman bir düşüneyim. Elimde daha çok iş var. 2-3 saat sonra bitirince konuşuruz. Kalktı, çekip gitti. Ali Usta kalaycı işinin başına geçinceye kadar arkasından sessizce baktı. Sonra başını bana çevirdi. Bu iş yaş gibi görünüyor, çare yok. 2-3 saat daha bekleyeceğiz. Sen gez dolaş, saat 2'ye doğru gel. Ben de eve gidip geleyim, yemeğimi yiyeyim. Saat 2'ye gelirken Ali Usta'ya selam verdim. Bizim kalaycı dükkanı kapatıp gitmiş. Bir haber de bırakmamış. İşi gücü oyun oynamaktır. Kahveye gidelim. Orada yoksa olabileceği yerleri dolaşırız. Önlüğünü çıkardı, direkteki çiviye astı. İşini gücünü bırakıp düştü önüme. Oğlum, şu masayı almaya gelecekler, ver. Beni soracak olursa 1 saate kadar gelecekti. Ali Usta kalaycıdan umudu kesmiş gibi, bu adam bu saatte dükkanı kapatıp oyun oynamaya gitmezdi ya, haydi hayırlısı diye kendi kendine söyleniyor. Sigara isi ve nikotin kokusu silmiş eski bir kahvede kağıt oynarken bulduk kalaycıyı. Selamun aleyküm ağalar. Aleyküm selam Ali Usta, gel otur bir çay iç. Dükkanı çırağa bırakıp geldim. Kalaycı başını kaldırıp yüzümüze bile bakmadı. Gözü elindeki kağıtlarda. Ali Usta, beni o işlere bulaştırma, dertsiz başıma dert açma, ben duymadım, görmedim, bilmiyorum. Elindeki kağıdı başımdan defolun gidin dercesine masanın üstündeki kağıtlara vurdu. Oyun oynayanlardan, oyun seyredenlerden kimisi yüzüme baktı. Peki sen oyununa devam et deyip işi uzatmadan kahveden ayrıldık. Ali Usta bozuldu. Tıh senin yüzüne, kalıbından utan, sanki adamı soygun yapmaya götüreceğiz. Yahu ne oldu bu insanlar böyle? Kah benimle konuşarak, kah kendi kendine tekrarlayarak taşana dönüp geldik. Efendi, ta nerelerden kalkıp buralara gelmişsin. Bu işler iyi işlerdir. İş başa düştü. Bir taksici akrabam var, onu çağırayım. Pazarlık edersin. Gideceğimiz köy buraya 10 kilometre. 2 milyon liradan fazla verme. Gidelim, soralım. Bilen bir Allah'ın kulu çıkar herhalde karşımıza. Şu dünyada, şu Anadolu'da ne iyi insanlar var. Kimi gölgesinden korkuyor, kimi de Ali Usta gibi kendi işini bırakıp bana yardımcı olmaya çalışıyor. 5-10 dakika sonra bir taksi taşanın kapısında durdu. Ali Usta, yastı çala gidip geleceğiz. Kaç para istersin? Ali ağabey ne verirsen ver. 2 milyon vereceğiz, yeter mi? Seninle pazarlık mı yapacağız? Canın sağ olsun usta. Ali usta çırağına emirler verdi. Bindik taksiye. Yeşilırmak Vadisi'nin yeşillikleri içinden Yassıcal köyüne geliverdik. Yarım saat bile sürmedi. Ali usta daha önce servilerini satın aldığı birinin kapısından seslendi. Avluya çıkan bir kadına babasının nerede olduğunu sordu. Tarladaymış. Biz bu köyden birini soracaktık. Safiye mi? Sofiye mi? Neydi ismi? Hangi evde oturuyor onlar? Safiye nene şu yukarıdaki evde oturur. Daha dün buradaydı. Evde bulamazsınız. Bahçededir. Haydi bakalım. İzini, adını, köyünü derken evini de bulduk. Kendini de buluruz gayri. Ali Usta'nın da gözleri ışıldadı. Uzamış kır sakalını kaşıyarak şansımız varmış, boşa gelmedik derken yüzü gülüyordu sevincinden. Taksi bayır toprak yoldan zorlanarak çıktı. Tarif edilen evin önünde durduk. Ali Usta seslendi. Evin önünde asma talvaranın altında oturan başı yazmalı genç kadınlar bizi eve buyur ettiler. Güler yüzlü, sağlıklı insanlardı. Hep Ali Usta konuşuyor. Safiye teyzeyle konuşmaya geldik. Burada mı acaba? Babaannem bahçede şeftali topluyorlar. İşiniz aceleyse çağırıp gelelim. Acele. Marangoz dükkanımı kapatıp geldim. Efendinin de işi var. Uzaksa hemen taksiyle alıp gelin. Taksiyle gitmeleriyle gelmeleri bir oldu. Beyaz çembiyenin kenarlarından ağarmış saçları görülen nur yüzlü Safiye Hanım bir kova şeftaliyle yanımıza geldi. Hepimize hoş geliş etti. Ali Usta beni tanıttı. Ben çantamdan Emanet Çeyiz kitabımı çıkardım. Yunanistan'dan gelmiş muhacirlerle konuşmak için 3 yıl önce buralara gelmiştim. Yunanistan'a da 2 sefer gittim. Orada Amasyalı, Taşovalı, Anadolu Rumlarını bulup konuştum. Kitabını yazıp yayınladım. İşte kitabım. Şimdi de sizinle, Türklerle evlenip kalmış Ermenilerle konuşmak istiyorum. Ali Usta sayesinde ilk olarak sizinle karşılaştım. Biliyorum siz beni ilk kez görüyorsunuz. Konuşmak istemeyebilirsiniz. Konuşursanız çok memnun olurum. Ta kalkıp Almanya'dan Denizli'ye, Denizli'den de buralara geldim. Safiye Hanım kitabıma arka kapaktaki ve içindeki resimlere baktı. Sonra kitabı kızlarına, torunlarına verdi. Onlar da sırayla baktılar. Fakat Safiye Hanım'da ve diğerlerinde bir suskunluk, çekingenlik, kuşkulu bir bekleyiş vardı. Haklıydılar. Ben pek bir şey bilmem. Siz önce getirdiğim şeftalilerden yiyin. Dalından az önce kopardım. Oğlum, gelinim, torunlarım şeftali topluyorlar. Kızım sen de çay koy, ayran ver. Açlığınız varsa çekinmeyin, söyleyin. Şeftalileri yedik, çaylar geldi, içtik. Evdik bir vadinin güneşe bakan yüzüne kurulmuş. Karşılarda çamlı kaplı bir dağ. Meyve bahçeleri vadinin dibindeki düzlükte. Su bol, çağaltısı yankılanıyor dik vadide. Gökyüzü bir tutan beyaz bulut dışında masmavi. Aydınlık ferah bir dünya. Bu ferah dünyada yaşayan insanlar kötü olamaz. En iyisi Ali Usta'yı taksi şoförünü göndermek. Baş başa kalıp konuşmak. Ali Usta benim iş biraz uzun sürecek gibi. Senin de işlerin var. Çok çok sağ ol. İyiliğini hiç unutmayacağım. Kenara çektim. Al şu 5 milyonu. Taksiciye ne verirsen ver. Gerisi senin olsun. İşine engel oldum, kusura bakma. Onlar da gidince herkeste bir rahatlama oldu. Ses tonları değişti. Safiye Hanım başındaki çemberi çözdü, yeniden bağladı. Fark ettirmemeye çalışarak yüzümde göz gezdirdi. Bir iz, bir işaret arar gibiydi. Yumuşak, sakin, kendine güvenen, görmüş geçirmiş, vicdanı rahat bir kadın sesiyle "Oğlum sende de bir Ermenilik var mı?" dedi. "Hayır, Türk'üm." Nereden aklına geldi bizleri sormak? Yaşım 70 oldu. Bugüne kadar hiçbir Türk çıkıp da bizlerin halini, hatrını sormadı. Meline'yi, Meline'nin 6 yıl bekledim deyişini, Meline'nin benimle konuşmak için öne sürdüğü şartını anlattım. O 6 yıl beklemiş, ben 70 yıl bekledim, soran olmadı. İyi düşünmüşsün, iyi bir yola düşmüşsün. Meline nereliymiş? İstanbullu. Onu anladım, anası babası nereliymiş? Bilmiyorum, sormadım. Gerçekten, Meline'nin annesi babası nereliydi? İstanbullu muydu acaba? Kafama bir soru daha çakıldı, Meline'ye soracağım. Şimdi sen benden ne öğrenmek istiyorsun? Ne anlatayım ben sana? Safiye Hanım, yaşamınızı, ananızı, babanızı, duyup gördüklerinizi anlatınız lütfen. Safiye Güner. Gönül ferman dinlemez. Doğum tarihim herhalde 1931. 67 yaşındayım. Amasya'da doğdum. Amasya'nın yerlisiyim. Babam Saraç'tı. Annem ev hanımıydı. Annem tabii Ermeniydi. Adı da Zeytinya. Babamın adı ise Nişan. 7 yaşında okula gittim. 1. 2. 3. sınıfları iyi ile geçtim. 4. sınıfta 15 gün kadar okudum. Büyük zelzele oldu. Yıl 1939 olacak. Okulda çatlaklar oldu. Ben de hastalandım. Korktum mu ne? Babam zelzeleden sonra beni okula yollamadı. Böylece 4. sınıftan istemeye istemeye ayrıldım. 1 sene evde boşu boşuna bekledim. Sonra annem beni terziliğe verdi. 1,5 sene sonra güzelce terzilik diplomamı aldım. Evimiz efendimin evine yakındı. Bu yüzden meraklandık, sevdalandık birbirimize. Efendimin adı Mustafa'ydı, evliydi, bir çocuğu vardı. Beni istese dünyada vermezlerdi. Mustafa hem Türktü hem evliydi. O zamanlar bir Ermeni, bir Türk'e, bir Müslüman'a vermezlerdi. Benden evvel sadece 2 Ermeni kızı Türk'e gitmişti. O da düğünle, çengiyle, anasının babasının gönül rızasıyla değil. Biri bir subaya kaçmıştı, öteki Ermeni kızı da benim ustamdı. Askeriye veznedarına kaçtı. Kaçtığı da ihtiyar Çanakkale'li bir adamdı. Ustamı aldı Çanakkale'ye götürdü. Ailesi de ihtiyarmış, hastalıklıymış. O da vefat etmiş. Birkaç yıl sonra yaşlı kocası da vefat etmiş. Çanakkale'de kimi kimsesi kalmayınca gerisin geri dönüp geldi. Amasya'yı sel bastığı yıldı. Anası babası kardeşleri sele kapıldılar. Ölmediler, kurtuldular ama kendisi yaralandı. Hastaneye yatırdılar. Hastanede bir Ermeni adamıyla tanışmış. Sonra ikinci evliliğini yaptı. Yıllar su gibi akıp gitti. Akarken sevgileri, sevdaları, acıları, bitmez tükenmez gibi gelen yaşamları da alıp gitti. Ustam Ermeni güzeli Vartanuş'ta toprak oldu çoktan. Ne diyordum? Ben Mustafa'ya sevdalandım. O da bana tutkundu. Askerliğe gelip çattı. Askere giderken bir yolunu bulup konuştuk. Seni çok istiyorum. Acaba askerden gelinceye kadar beni bekler misin dedi. Allah yazdıysa beklerim cevabını verdim. O an hiç aklımdan çıkmaz. Ağzımdan bu 3 kelime çıktı ya, yüreğim yerinde duramıyor. Birden bir ateş sardı her yanımı. Mustafa elimden tuttu, eli ateş gibiydi. Mustafa yiğit adamdı. Dünya bir yana, Mustafa bir yana. Amasya üstüme gelse varmazdım başkasına. Askerlik uzun mu uzun? Günler, aylar geçmeye başladı. Beklerim diye söz vermiştim. Ama görücülerin biri gelir biri gider oldu. İstemeye gelenlerin hepsi Ermeniydi. Ben gönlümü Mustafa'ya vermiştim. Elimi eline vermiştim. Gönlüm razı olmadı hiçbirine. E tabii annem birine vermek istiyor, babam başkasına. Babamın verdiğine annem razı olmuyor. Annemin vereceğine babam hayır diyordu. Ben de kalbimden dedim ki siz ne derseniz deyin bu işler olmayacak. Ben ne yapar eder Mustafa'ya varırım. İnsan sevdalandı mı gözü bir şey görmüyor. Korkuymuş, ölümmüş, vız geliyor. Sevdalısına kavuşmanın yolunu, yordamını ne yapıp edip buluyor. Mustafa'yı sevmek benim için ateşten gömlekti. Giydim de düştüm yollara. Dedim ya, görücülerin biri geliyor, biri gidiyor. Beni vermek istiyorlar, ben varmak istemiyorum, hayır diyorum. Onu beğenmediysem buna var diye üstüme üstüme geliyorlar, direniyorum. Geceler boyu düşünüyorum, uyku girmiyor gözüme. Birini başımdan savıyorum, öteki tutuyor yakamı. Baktım olmayacak, Mustafa'ya haber salsam, salamam. Gel desem, gelemez. Mustafa'nın annesine durumumu, düşüncemi bildirdim. İsteyenim çoğaldı. Beni İstanbul'a götürecekler. İstemiyorum. Ya Mustafa gelip alsın beni ya da ben kendim geleceğim evinize. Sonra babasının, Mustafa'nın karısının hepsinin haberi oldu. Kayınbabam hatırı sayılır bir adamdı. Halden yoldan anlardı. Gitmiş tanıdığı bir hakimle konuşmuş, akıl danışmış. Durum böyle böyle. Kız kendi isteğiyle bize kaçmak istiyor. Acaba ileride başımıza bir iş gelir mi? Hiçbir şey olmaz. Yalnız kız sözünün eri olsun, korkmasın, mertliği yere düşürmesin. Haberler gelip gidiyordu. Anamın babamın ruhu bile duymuyordu. Bir akşam Yassıçal köyüne, Mustafa'nın evine kaçtım. Ay seni gibi doğdu dağın ardından. Ay ışığı tepelere, sarp kayaların bağrına vurdu. Gece kuşları ötüyordu uzaklarda. Vadinin derinlerinden yeşil ırmağın ürpertici iniltileri geliyordu. Yankılanarak. Ay'a baktım, güneş gibiydi. Ben bu yaşıma geldim, bir daha o geceki gibi yalım yalım parlayan dolunay görmedim. Koştum mu, uçtum mu, merdivenden nasıl indim, kapıyı çıt çıkarmadan nasıl açtım, bilmiyorum. Sanki kapılar kendisi açılıyor, taşlı yol yeşil çimen gibi önüme seriliyordu. Mustafa'nın kendisi askerdeydi ama babası, anası, hatta karısı tedbir almışlardı. Kuş uçsa tutacaklardı. Kapılarının eşiğinden adımımı atarken yalvardım Allah'ıma. Şükürler olsun. Geldim Mustafa'nın kapısına. Bir daha geri döndürme beni Allah'ım çıktığım kapıya. Arama, tarama, aman Allah'ım. Amasya ayağa kalktı sanki. Kayınbabamı sıkıştırıyorlar. Beni oradan oraya götürüp gizliyorlar. Derken 6 ay geçti. Mustafa izinli geldi. Dünyalar benim oldu. Yaşadığım güzellikler kaçtığıma, çektiğim acılara değdi. Fakat kanun başka, hayat başka. Kanun ne anlar beni Mustafa'ya sevdamdan? Zaptiyeler bastı evimizi. Beni alıp götürdüler. Yaşı küçük diye babama geri verdiler. Amanın ne zormuş. Kaçtığın kapıya zaptiye korkusuyla geri dönmek. Günler geçmiyor. Gecenin karanlığı basıyor bağrımı ayaklarıyla. Nefesim daralıyor. Boğulacağım. Mustafa'yı bir daha göremedim. Karakol, polis, nezaret derken izni bitivermiş. Çekip gitmiş. Gözleri arkada kalmış. Beni Boğaz Bağı'ndaki bağ evine götürdüler. Ben ablamla kalıyorum. Ablam da sözlü. Adı Hayganuş. Boğaz Bağı'nda bir Türk komşumuz vardı. Adı Pakize. Pakize teyzenin de ablam yaşında bir kızı var. Adı Gülizar. Kimseyle görüştürmüyorlar. Evden bahçeden dışarı çıkarmıyorlar. Canım sıkılıyor. Çatlayacağım yaz günü. Evin içi de dışı da sıcak. Bir evin içine giriyorum, bir dışarı çıkıyorum. Evin önünde bahçede kendime iş arıyorum. Kuyudan su çekip evin önünü tavlıyorum. Silip süpürüyorum ortalığı. Çiçekleri suluyorum. Ablamın da canı sıkılıyor. Birlikte kendimize iş buluyoruz. Akşam üzerleri boğazdan püfür püfür rüzgar esiyor. Nedense rüzgar bağrımı serinletirken aklıma Mustafa daha çok geliyor. Tüylerim diken diken oluyor. Rüzgar sanki bir damarımdan girip bir damarımdan çıkıyor. Titreyiveriyorum. Bir ter basıyor. Mustafa geliverecekmiş gibi. Bazen Türk komşumuzun hanımıyla avlu kapısında konuşuyoruz. Gülizar bizim yanımıza geliyor. Ablam bazen Gülizar'ın yanına gidiyor. Ben yalnız bir yere gidemiyorum. Korkumdan değil, babamın yasağından. Bir gün kuşluk vakti avluyu tavlamış süpürüyordum. Ablam merdivende oturuyordu. Komşumuz bizim bağ evine yanaştı. Kızlar canınız sıkılmıştır. Gelin biraz zerdali vişne toplayın dedi. Bizim de sıkıntıdan canımız çıkıyordu. Ablamla birlikte meyve toplamaya gittik. Ablam Gülizar'la vişne ağacının dibinde konuşup gülüşüyordu. Pakize teyze yanıma yanaştı. Eğdiğim daldan birlikte vişne toplamaya başladık. Bir ara bana bir göz kırptı. Kız sana bir müjdem var deyip elindeki kağıdı gösterdi. Korkuyla karışık bir sevinç yüreğimi ağzıma getirdi. Bir de baktım ablamla Gülizar bize doğru geliyor. Pakize teyze kurnaz, deneyimli, görmüş, geçirmiş biri. Kızlar, Yadigar, Hayganuş, haydin siz ağaca çıkın da şu sepetleri dolduruverin. Biz de yerden uzanabildiğimiz dallardan toplayalım. Sepetleri ellerine tutuşturdu. Nazlanmadan ağaca çıktılar. Gül oynaya toplamaya başladılar. Pakize teyze yanıma geldi. Çaktırmadan mektubu elime sıkıştırdı. Elim yandı sanki. Hemen açıp okumak istedim. Pakize teyze gülümsedi. Kızım, Zaruhi, yavaş topla vişneleri, acelen ne? Diyerek sırtımı sıvazladı. Anladım ne demek istediğini. Anladım anlamasına ya, gel de yüreğimi anlat. Meraktan çatlayacağım, elim ayağıma dolaşmaya başladı. Ya ablam görürse, ya Pakize teyzenin eşi Şevket amca durumu fark ederse. Zaten Şevket amca ters birisi. Alır mektubu elimden, beni de güzelce bir döver. Bir yolunu bulup kaldığımız eve gideyim diye düşündüm. Olurdu olmazdı derken Şevket amcanın sesi duyuldu. Aman Pakize Hanım teyze, ırmak tarafından Şevket amca sesleniyor. Ne dediğini anlayamadım. Acaba bizi mi çağırıyor? Hanım kızım, güzel Zaruhim, ben de anlayamadım. Haydi sen gidip anla bakalım. Ne söylüyor, ne istiyor? Ben gitmek istiyorum ama gene de nazlandım. Ablam gitsin, Gülizar gitsin dedim. Pakize Hanım teyze, onlar ağaçta, sen yerdesin. Haydi kızım, koşuver diyerek gülümsedi. Bahçenin tabanına doğru koşarak gittim. Şevket amca yolun ırmak tarafındaki ağaçların gölgesine oturmuştu. Buyur Şevket amca, vişne topluyorduk. Sesini duyduk ya, ne dediğini anlayamadık. Zaruhi kızım, sen de mi topluyorsun? Sağ olun. Pakize teyzene söyle, sabahtan beri ne topladıysanız sepetlere doldurup getirsin. Akşam olmadan Amasya'ya götüreyim. Olur söylerim deyip geri döndüm. Kıyıdaki ağaçların arasına girdim. Kaşla göz arasında cebimden kağıdı çıkartıp mektubu okudum. Mektup Mustafa'nın babasından geliyordu. Zaruhi kızım, seni geri aldılar. Aman söylenenlere inanma, canını sıkma. Amasya'ya geldiğin gün seni götüreceğim. Etrafındayız. Senin kılına bile dokunamazlar. Gönlünü ferah, ağzını sıkı tut. Cevabını yaz. Dünyalar benim oldu. Ayaklarım yerden kesildi. Mektubu güzelce koynuma yerleştirdim. Hızlıca Pakize Hanım teyzenin yanına geldim. Şevket amcanın söylediklerini aktardım. Haydin bakalım, bugünlük bu kadar. Hayganuş, Zaruhi, ellerinize sağlık dedi. Biz sepetleri götürürüz. Siz evinize dönün, bakarsınız babanız gelir. Kızar sonra hepinize. Evimize döndük. Kuyudan su çekip elimizi yüzümüzü buz gibi suyla yıkadık, serinledik. Eve çıkıp uzandık. Ablam hemen uyudu. Ben biraz yorgunum ama gözüme uyku girmiyor. Yavaşça kalktım, odaya girdim. Koynuma sakladığım mektubu çıkarıp bir daha okudum. Kendime güven geldi. Ellerim, ayaklarım, vücudum canlandı. Mektubu evin içine gizledim. Gelip ablamın yanına uzandım. Kendimden geçip gitmişim. Uyandığımda akşam olmuştu. Durmadan düşünüyorum, cevabını nasıl vereceğim? Amasya'ya bir an önce nasıl dönebileceğim? Mektubun içindekileri getirenden niye gizleyeyim dedim. Ertesi gün öğle geçeni ablama sezdirmeden mektubu yanıma aldım. Bir yolunu bulup Pakize Hanım teyzelere geçtim. Çamaşır yıkamış, kuruyanları toplayıp gelmiş, katlıyordu. Şöyle sessizce vardım, arkadan gözlerini kapadım. Yaramaz, ne derdin var yine dedi. Yalnızdı, yanı başına oturdum. Pakize Hanım teyze, sana bir şey diyeceğim ama katiyen babamgile söylemeyeceksin. Güzel kızım, hiç söyler miyim, anlat bakalım. Çok sağ ol, dün getirdiği mektup bana can verdi. Mustafa'nın babası yazmış. E oku bakalım, ne diyor, ne istiyor senden. Çıkarıp okudum. Kızım nasılsın, iyi misin? Ben senin arkandayım, sen düşünme, ağlama. Bundan sonrasını uydurdum, yalan söyledim. Kızım, ben 12 silahlı adamımla senin yanındayım. Gece gündüz senin etrafındayız. Kuş olsa uçamaz, yılan olsa geçemez. Yeter ki sen ağlama. Ne olacak bunun sonu diye düşünme. En kısa zamanda gelip seni götüreceğim. Hayatımda söylediğim tek yalan bu oldu. Ne Pakize Hanım teyzenin, ne Gülizar'ın, ne de Şevket amcanın okuma yazması vardı. Oku deseler gene ben okuyacaktım. Pakize Hanım teyze duyduklarına inandı. Çok korktu. Etekleri tutuştu. Hey, beni bir tane adımı öldürürler. Bunlar zaten belalı. Aman kızım, siz bir an önce buralardan gidin. Amasya daha güvenlidir. Burası boğazın içi. Gündüz gene neyse ya, gece insanı kesseler kimsenin haberi olmaz. Şehir şehirdir. Polisi var, bekçisi var, askeriyesi var. Benim de amacım onları korkutmaktı. Pakize Hanım teyze açıktan, biz korkuyoruz, belaya bulaşmak istemiyoruz, gidin diyemiyor, babamın huyunu bildiğinden bir vesileyle onurunu kırıp gitmek zorunda bırakmak istiyor. Ertesi gün sabahtan babam bir tel dolap yapmak için işinin başına geçiyor. O zamanlarda buzdolabı yoktu, yemekler tel dolaba konurdu. Babam yaptı, çattı. Sadece telini geçirmesi kalmıştı. Pakize Hanım teyze bunu bildiği halde babamın onurunu incitmek, rahatsız edip kaçırmak için küçümsercesine "Nişan," dedi, "sabahtan beri bir tel dolabını çakamadın. 10 saattir bir telini geçiremedin." Babamın yüzü kıpkırmızı oldu. "Bilirim babamı. Elinden iyi iş gelir. Yılların ünlü saracı. Amasya'da üstüne yok. Öyle ünlü, öyle hünerli bir saraç. Onun elinden çıkan koşumlar işlemesinden, nakışından, renginden bellidir. Yularların alınlığı aynalı, paldımlar nakışlı olur. Hamutlara taktığı ziller özel dökülür. Babamın diktiği koşumlar nakışının renginden, zillerinin sesinden belli olur. Babamın elinden çıkmış koşumlarla beygirler acarlaşır, insanlar neşelenir. Babamın dükkanı Yeşilırmak yakınında Pirinççiler Çarşısı'ndaydı. Ben yanından ayrılmazdım. Aklım ermeye başladığında babama yardım etmeye çalışırdım. Babam sevinir, saçımı okşar, "Kızım sen atlara, beygirlere değil, kızlara, kadınlara, insanlara elbise dikeceksin. Benim kızım terzi olacak, terzi," derdi. O günlerden iyi bilirim. Babamın yaptığı işe burun kıvırmayacaksın. O yaptığı her işi çok ciddiye alır. En iyisini yapmaya çalışır. Çocukluğum saraç dükkanında geçti. Kimsenin babama, "Yahu Nişan Usta, bu ne biçim iş? Elinden doğru dürüst iş çıkmıyor. 10 saat oldu, hala bir işi bitiremedin," dediğini duymadım. Dördüncü ayrımın sonu, sayfa 62.